Ayrım 32.
Prusya askerleri Paris'ten kaçan başkentlileri alıkoyarak Thiers'in cellatlarına teslim ediyorlardı. Almanya ile Fransa arasındaki barış anlaşması, ateşkes anlaşmasının imzalanmasından 3,5 ay sonra 10 Mayıs 1871'de Frankfurt'ta imzalandı. Almanya sanayide gelişmiş ve maden cevherleriyle zengin bölgeler olan Alsace-Lorraine'in bir bölümünü Fransa'nın elinden aldı. Böylece Bismarck, gelecekte Fransa'ya yönelik bir çıkarma için stratejik açıdan yararlı mevziler elde etti. O, Fransa Cumhuriyeti tarafından bir rövanş tehdidini yünkerlik için yararlı sayıyordu. Çünkü bu durum, Almanya'daki şovenist eğilimleri desteklemeli ve ülke içindeki devrimci hareketin bastırılmasına yardımcı olmalıydı. Fransa Cumhuriyeti'nin Almanya İmparatorluğu'na 3 yıl içinde ödemek zorunda olduğu 5 milyon frank savaş tazminatını Bismarck, yeni savaşlara hazırlık için silahlanmada kullandı. Akan kanlar Paris'i takatsiz düşürmüştü. Yeni iktidarın rızası ve teşvikiyle kent 10 gün içinde gözü dönmüş katillerin yağmalamasına teslim edildi. Haydutlar, sadistler, canlı deri yüzücüleri, kaldırımlarda kurumuş kanların dahi kokusunu alarak sokaklarda cirit atıyorlar, komüne sempatisi olduğundan kuşkulandıklarını öldürüyorlar, yeni yeni kurbanlar istiyorlardı. Versay ordusunun ardından süslü fahişeler, şarap ticaretiyle uğraşanlar, aşırı kan kokusunu alıp coşmuş, mutlu konak sahipleri, büyük mağazalar ve fabrikaların sahipleri başkentte ortaya çıkmışlardı. Ve meydanlarda tutsakları görür görmez ortalığı kasıp kavurarak, intikam çığlıkları atarak insan kanından kendine düşecek payı talep ediyorlardı. Arabalarla kitlesel infazları seyretmeye gidiyorlar ve sık sık seyircilikten çıkıp usta bir cellada dönüşüyorlardı. Komüncüleri soğukkanlılıkla kurşuna diziyorlar, dipçiklerle dövüyorlar, boğazlıyorlar, diri diri gömüyorlardı. Açık renk muslinden kız böceği kanadı gibi şeffaf kıyafetleriyle kibar görünümlü kadınlar, metal uçlu moda şemsiyeleriyle komüncülerin gözlerini oyuyorlardı. Eğer komünü bir iyilik, şefkat ve safça mutluluk bayramına benzetirsek, karşı devrimde şeytanca acımasızlık, kana susamışlık ve kötülüğün bir sembolüydü. Versaylılar koğuşlarına girip yaralı komüncüleri öldürmeye başladıklarında Liza Krasotski hastanedeydi. Hemşehrilerinden birisi onu arka kapıdan güçlükle uzaklaştırarak güvenli bir yerde sakladı. Liza korkunç bir gece geçirdi. Tüfeklerinin dipçikleriyle gürültüyle vurup küfür eden ve kaba, açık saçık şarkılar söyleyen sertlik yanlısı askerler sokaklarda cirit atıyorlardı. Evlere giriyor, insanları evlerinden dışarı çıkarıyor ve yargısız kurşuna diziyorlardı. Liza kendisini hafiyeler tarafından köşeye kıstırılmış yabani bir hayvan gibi hissediyordu. Beyni felç eden utanç duygusuyla başa çıkamıyordu ve bu onun acılarını artırıyordu. Sabaha kadar kendisiyle mücadele etti ve kanlı alem bittiğinde sağ kalan yoldaşlarına yardım etmek için kesinlikle Paris'te kalmaya karar verdi. Saklandığı dairenin sahibesiyle birlikte birkaç sadık insan buldu ve elinde bulunan paranın büyük bir kısmını vererek infazdan kurtulmuş komüncülerin yurt dışına gönderilmesine çalıştı. Kocasının ölümünden sonra onun için en korkunç darbe Varlin'in kurşuna dizilmesi olmuştu. Hemen hemen hiç tanımadığı Varlin'i tüm kalbiyle seviyordu. Yazgı onu Montmartre'a tesadüfen getirmişti. Koyu bir peçeye sarılmış, derin düşüncelere dalmış olan Liza, tepeden inen uğursuz kalabalığı görür görmez Roz Sokağı'nın bitişiğinde durdu. Cin çarpmış gibi böğüren iyi giyimli erkek ve kadınlardan oluşan kalabalık, elleri arkaya bağlı bir tutukluyu götüren muhafızlara eşlik ediyordu. ''Onu öldürmek için henüz erken, biraz daha gezdirsinler.'' diye haykırıyordu tepesine geçirdiği melon şapkasıyla semiz bir burjuva. ''Kahramanlık taslamanın anlamı yok, dizlerin titriyor artık.'' diye bağırdı şık giyimli bir genç ve bastonuyla bir darbe indirdi tutukluya. ''Cehenneme gittiğinde tüm orospu arkadaşlarına saygılarımı ilet.'' diye çığlık atıyordu yeşil kuş tüyleriyle süslü kocaman şapkalı bir kadın. Ölüm mahkumu önüne bakarak emin adımlarla yürüyor ve kalabalığın kudurmuş çığlıklarını duymuyordu anlaşılan. Bu Eugene Varlin'di. Olağanüstü sakin, önemli bir konuda yoğunlaşarak düşünüyor haliyle şu anda eski Bizans fresklerinden fırlamış bir din savaşçısına benziyordu. Eğer kendi yaşamı pahasına dahi onu kurtarmak mümkün olsaydı, Liza bunu hiç tereddüt etmeden yapardı. Ama Paris'te karşı devrimcilerin canavarca saldırısına karşı koyabilecek gücü yoktu şu an. Varlin son ana kadar barikattan barikata koşarak Versaylılarla ölümüne çarpışmıştı. Mermiler bitmiş, düşmanlar galip gelmişti. Fiziksel olarak yorgun düşmüş, artık tehlikeye aldırmayan, askeri birliği tümüyle imha edilmiş bir savaşçı olarak şehirde geziyordu Varlin. Saklanmak istemiyordu ve sanki büyük bir arzuyla ölümü arıyordu. Komüncüleri avlamakla görevli sivil giyimli bir din adamı tarafından teşhis edilip yakalandı. Geleceğe yönelik tahminde bulunurken Varlin, silah arkadaşlarından birine şunları söylüyordu. Evet, bizi canlı canlı parçalayacaklar, cesetlerimizi çamurlarda sürükleyecekler, çarpışanları öldürdüler, tutsakları öldürdüler, yaralıları öldürecekler. Eğer birileri canlı kalırsa ve onu bağışlarlarsa, çürümesi için kürek cezasına çarptıracaklar. Fakat tarih eninde sonunda her şeyi daha net görecek ve Cumhuriyeti bizim kurtardığımızı söyleyecektir. Varlin'in kurşuna dizilmesi Liza için acının en son damlası olmuştu. Fakat o zayıflık göstermedi. O da anlayacaklar gibi ümidini yitirmedi. Tersine birkaç günlük ruhsal sarsıntıdan sonra yeniden dirildiğini hissetti, iradesi yeniden güçlendi. Şu andan itibaren yaşamın onun için tek anlamı vardı, mücadele etmek. Daha gelişmiş ülkelerdeki egemen sınıfların hümanizmine önceden biraz olsun inanırken, artık şu andan itibaren onların ayrıcalıkları ve mülkiyet için öç alırken korkunç ve insafsız olduklarını anlamıştı. Onlar insan olduklarını unutmuşlardı. Liza komün ateşinde tüm kuşkularını yakıp yok etmişti. Marx'ın öğrettiği her şeyi anlamış, beyni ve yüreğiyle benimsemişti artık. Liza İngiliz pasaportunu kullanarak büyük bulvardaki yeni açılmış konforlu otellerden birine yerleşti. Yabancı dil bilmesi ve yüksek sosyeteden bir bayan gibi davranması kuşkuları ondan uzak tutuyordu. Paris'e serüven için gelmiş canı sıkılan bir İngiliz sosyetesi rolünü başarıyla oynuyordu. Ama bu tehlikeli bir eğlenceydi. Onu kadın kulüplerinde, gazetelerin yazı işlerinde ve hastanelerde görmüş çok sayıda ispiyoncu ve hain sokakta kolaylıkla teşhis edebilirdi. Buna meydan vermemek için Liza sık sık yer değiştiriyor, koyu peçesini şapkasının üstüne alarak yalnızca kapalı arabalarda yolculuk ediyordu. Bir ay içinde birkaç yoldaşıyla birlikte yalnızca sağ kalmış komüncülerin yurt dışına kaçmasına yardım etmekle kalmadı, yeni ilişkiler edinmeyi, Enternasyonel Genel Konseyi ile gizli ilişkileri kurmayı da başardı. Temmuz ayında Marx, Wroblewski'nin arkadaşı ve Paris Komünü'nün katılanı genç Polonyalı bir devrimciden oldukça önemli bir mektup aldı. Sayın Doktor, Parisli bir bayan, Batiol'de, Paris'in kuzeyinde bir bölge, Trüfo Caddesi'nde 14 nolu evde yaşıyor. Parola, koyu vişne rengi çiçekleriniz var mı? Yanıt, evet efendim. Londralı bayan en geç pazartesi günü hareket ediyor. Onun cesaretine olan kuşkumu dile getirip onuruna dokundum biraz. Yine de istediğiniz her şeyi getirecek ve daha önceden kararlaştırıldığı gibi hareket edecek. Ben bunun sorumluluğunu üstleniyorum. Parisli bayan dairesini bu ayın 8'i ya da 15'inde değiştiriyor. Yani onun yeni adresini bildirmesini beklemek gerekiyor. Sayın doktor, sizi saygımla temin ederim. Paris'te bulunan kumaş boyacısı, şair, komün üyesi Eugène Potier'in ağır hasta olduğunu öğrenen Liza, yoksulluğa karşı yaşam mücadelesi veren komün üyesi işçinin çatısında gizlendiği evin bulunduğu bir varoş sokağının yolunu tuttu. Siz bu çardakta kanatları yolunmuş, tirit olmuş bir kuşu bulacağınızı tahmin ediyordunuz. Hayır, çelimsiz de olsam güçlüyüm dedi Potier, birkaç yüzyıllık geçmişi olan meşe sandalyeyi konuğuna güçlükle uzatarak. İtiraf etmeliyim, burada bulunmak büyük bir zevk vermiyor. Buraya çıkarken merdivenler kuruyup çatlamış bir tabut gibi gıcırdıyorlar ve her defasında ruhumu almaya geldiklerini düşünüyorum. Fakat bunlar önemsiz şeyler. Barikatlarda dövüşürken daha önceki 50 yıl boyunca başaramadığım o kadar çok düşünce ve tasavvur dalgalarından geçtim ki, kurşunlar ıslık çalıp atalarımın yanına çağırırken, insan kabuğunu kırıyor ve ben yaşamı ilk kez sanki ağzımdaki solgun sulu bir meyvenin çekirdeği gibi hissettim. Anlatın bana lütfen, bu evin tahta kurulu duvarı ardında neler oluyor? Bu duvarın sizi kurtarabilmiş olması iyi bir şey. Haklısınız. Binlerce mutsuz kardeşimiz gibi ben de Perlaşez duvarlarının taşlarını kanımla sulayabilirdim, diyerek derin bir nefes aldı Potiye. Tiyer devrimi kana buladı. Biz hayatta kalmış az sayıda komüncü ise düşlerimizi bu kan denizine gömdük. Saflığıma artık tümüyle son verdim ve olgunlaştım. Arkadaşların mezarları başında çaresizlik gözyaşlarının döküldüğü bu umutsuzluk günlerinde sürekli Demokles'in kılıcı altında tek başımayken şiirler yazdım. Onlar yüreğimin derinliklerinden süzülüp geldiler. Rica ederim şiirlerinizi okuyun bana, dedi Liza. Potiye yere serili delik deşik şilte üzerinde doğruldu. Sararıp solmuş ama bilgeliği hiç yok olmamış yüzünü pencereye döndü. Kalkık burnuyla bu portre Liza'ya Sokrates'i anımsatıyordu. Uyan artık uykudan, uyan, uyan esirler dünyası. Zulme karşı hıncımız Volkan, bu ölüm dirim kavgası. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık. Enternasyonelle kurtulur insanlık. Potiye bu dizeleri okumuyor, onlardan kurulu bir şarkı söylüyordu sanki. Derin duygularını da eklediği müzikal, temiz bir sesi vardı. Liza çok duygulanmış ve kendisini şiire kaptırmıştı. Cellatların döktükleri kan bir gün onları boğacak. Bu kan denizinin ufkundan kızıl bir güneş doğacak. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık. Enternasyonelle kurtulur insanlık. Pencerenin ardından çığlıklar duyuldu birden. Kadınlar birkaç komüncüyü askeri mahkemeye götüren konvoyun yolunu kesmişlerdi. Bir subay hazır komutu verdi. Cellatlara lanet okuyan bir gürültü ve acı çığlıklar koptu. Karşı devrimcilerin başına taşlar yağıyordu. Kurşun sesleri ve ayak sesleri duyuluyordu. Bir yerlerden boğuk bir ses geliyordu. Yaşasın komün! Ardından her yer sessizliğe büründü. Bitkin, yaşlı Potiye esinlenmiş biri olarak şiirini okumayı sürdürüyordu ve yüzü şaşırtıcı bir değişime uğramıştı. O anda Liza'nın gözüne daha genç ve yakışıklı göründü. Hem fabrikalar hem de toprak, her şey emekçinin malı, sömürene tanımayısak, dünya emeğin olmalı. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık, enternasyonelle kurtulur insanlık. Gitme zamanı çoktan gelmişti, Liza ise hala Öjen Potiye'nin yanında oturuyordu. Sizin enternasyonelinizi ezberledim artık, dedi Liza ona vedalaşırken. Bana öyle geliyor ki bu yapıt yaşatılmalıdır. Benim gibi pek çok kuşak bugünden itibaren onu yüreğinde taşıyacak ve mücadele, mutluluk ve hüzün anlarında söyleyecek. İnsanlığa bu armağanın için teşekkürler dostum. Her gerçek yaratıcı gibi kendisinden kuşkulanan Öjen Potiye çalışmaktan çirkinleşmiş, kırışık elleriyle Liza'nın başını kendisine doğru çekti ve minnettarlıkla alnından öptü. Birkaç gün sonra Potiye sağ salim İngiltere'ye kaçmayı başardı. 1871 yazı sona ermişti. Asya hala Vevey'de bir pansiyonda yaşıyordu. Liza daha sonra gizlice Polonya'ya geçip Krasotski'nin kalbini toprağa vermek üzere kızının yanına gitti. Kaynayan Fransa'dan sonra komşu İsviçre Liza'da besili balıklar ve iri başların hoplayıp zıpladığı durgun bir gölün sinir bozucu sakinliği hissi yaratmıştı. Çiftlik sahipleri ve küçük burjuvaların uyuşukluğa varan memnuniyetine karışan yoktu. Liza neredeyse 50 yaşına basmıştı. Birkaç ay önce Fransa'ya gelene kadar özellikle topluluk içinde ve konuşma yaparken coşkulandığında genç bir kadın gibi görünüyordu. Dış görünüşüne alışmış olan insan meydana gelen değişiklikler konusunda kendisine çok ender olarak hesap verir. Krasotski, komünün, kocasının ve dostlarının acılarını yaşadıktan sonraki haliyle kendisine ancak kızının bakışlarından sezdiği hüzünle görebildi. Asya dudaklarını acıklı bir şekilde açıp ağlamamak için kendini kasarak annesine bakıyordu. ''Çok değişmişim değil mi?'' dedi kızının düşüncelerini yoklamak istercesine ve bir yanıt alamadan sustu. Ve o anda belirli bir sınırı aştığını, kendisi de farkında olmadan yaşlılığa adım attığını anladı. Liza'nın saçları ağarmış ve kırışıklıkları sık bir ağ şeklinde kül rengi göz kapakları ve alnına çökmüştü. Ağır, kederli çizgiler burnunun iki yanından çenesine doğru uzanmıştı. İnce boynu solgun kurumuş bir dala dönmüştü. Aynada şaşkınlıkla kendisini seyrediyordu Liza. Giden artık geri gelmezdi. Daha düne kadar yapraklarla kaplı ama artık kurumaya yüz tutmuş çıplak bir ağaç gibiydi. Kendisini kötü hissediyordu. Yaşamda güzel olan her şeyi daima severdi. Yaşlılık biçimsiz ve itici geliyordu ona. Onu baş eğerek ve tevekkülle benimsemek mümkün değildi. Fakat yakın geçmişin anıları Liza'nın gözlerinin önünden geçiyordu sırayla. Varley'nin kana bulanmış ak saçlı başı, Krasovski'nin solmuş, kahverengi ak ağaç yapraklarını andıran cansız kalbi, komüncülerin cesetlerini taşıyan cenaze arabaları. Yanaklarının sarkmış, gözlerinin çökmüş olmasından dolayı hüzünlenmek kutsal bir şeye hakaret ve utanç vereceğiymiş gibi geliyordu. Sağ kalmıştı. Niçin? Hangi misyonu yüklenmeliydi? Suçsuz yere ölen binlerce insan ona sesleniyordu. Bizi anımsa, yaşa ve savaş, tiranın ayakları altına alıp çiğnemeye yeltendiği komünün kızıl bayrağını taşı. Beliza ruhunun sağlam olduğunu hissediyordu. Geçkin yaşta yalnızlıktan ve boş yere varoluşundan ürkmesine gerek yoktu. O insanlara gerekliydi ve bu ateşte yüreğini dağlanmamış olarak koruyordu. Liza yaşamın dikenli yollarında neden ve nereye gittiğini bilerek kendinden emin ve sakin bir şekilde yürüyordu. Jacklarlar sınırı kazasız belasız geçerek kısa sürede İsviçre'ye ulaştılar ve Bern'e yerleştiler. Liza'yı öfkelendiren olgular sakin ve tok bir huzur içinde olmak. Bu yorgun düşmüş komün mültecilerinin ruh haline tamamen uygundu. Yaşananlar Anna ve kocasına da belirgin olarak yansımıştı. İkisi de son derece perişandı, üstelik ders vererek ve çeviriler yaparak zar zor geçinebiliyorlardı. Jacklar tıp öğrenimini bir an önce bitirip doktor olma çabasındaydı. Tüm boş zamanlarını anatomi laboratuvarında ve ders kitaplarıyla geçiriyordu. Liza Jacklar ile eski dostluklarının artık kalmadığını hissediyordu. Bu 72 gün içinde yaşananlardan çıkarıyorum ki devrim bir ateş ve bu ateşte yanmamak mümkün değil anlaşılan, diye açıkça itiraf ediyordu Anna. Sen devrimin bir güneş olduğunu düşünmüyor musun, diye gizemli bir tavırla karşı çıktı Liza. Eğer öyleyse ben şimdi gölgede olmak istiyorum. Zavallı kız, nasıl da yorulmuşsun sen. Bununla birlikte Anna Vasilyevna eski görüşlerini değiştirmemişti. Marx'ın 1871 yılında Cenevre'de yayımlanan önemli yapıtı, Fransa'da iç savaşın Rusça'ya çevrilmesi çalışmalarına katıldı. Bu sırada 3. şöbeden bir ajan, Karl Marx'ın Almanca'dan Rusça ve Lehçe'ye çevrilip, Zürih'te basılan bir broşürünün İç Savaş adı altında gençliğe gizlice dağıtılmak üzere Petersburg'a ve Varşova'ya gönderileceğini bildiriyordu. Kısa bir süre önce Cenevre'de kalıp Cenevre Gölü'nde dinlendikten sonra Liza kızıyla birlikte sahte pasaportla Lublin'e geldi. Rusya ana gerici bir baskıyla canavarca ezmişti onu. Ezin, parçalayın, yok edin diye haykırıyordu Katkov. Komüncülere sempati duyduğundan kuşkulanılan herkesin hakkından gelinmesini isteyerek. Onun gazetesi Moskova Bülteni komüncüleri Bonapart'ın paralı ajanları olarak ilan etmişti ve 72 günün trajedisini tahtı Louis Bonapart'a iade etme çabasında olan Bismarck'ın işi olarak kabul ediyordu. Nekrasov'un komüncülere adanmış dizeleri karanlık gökyüzünde parlak bir yıldız gibi ışıldıyordu. Liza bu dizeleri ezberlemişti ve okurken gözyaşlarını tutamıyordu. Sustular dürüstler, yiğitçe düşenler, mutsuz halk adına isyan edenler, sustu onların yalnız sesleri. Ama kudurdu acımasız tutkular, bir kötülük ve çılgınlık kasırgası esip duruyor tepende, ey dilsiz ülke. Canlı olan, iyi olan her şey eziliyor, beslediğin karanlığın ortasında. Şafağa durmayan gecedir duyulan ancak. Nasıl da zafer çığlıkları atıyor düşmanlar, öldürülen bir devrin leşine üşüşen, kana susamış akbabalar gibi, kıvrılıp giden zehirli sürüngenler gibi. Krasotski'nin kalbini ana yurt toprağına götürüp onun ailesinin yasına katıldıktan sonra kızıyla birlikte alelacele İngiltere'ye döndü. Karl Marx adı tüm dünyada ünlenmişti. İnsanların bir bölümü onu saygı ve sevgiyle, diğer bir bölümü korku ve nefretle anıyordu. Marx artık enternasyonelin görüşlerinin simgesi olmuştu. Ünlü manifestonun ilan ettiği komünizmin gitgide güçlenen, korku salan imgesi Paris ayaklanmasında kan ve can bulmuştu. 1871 sonbaharında Petersburg'daki 3. şube, Londra'dan Karl Marx'ın sahte pasaportla ve kötü niyetlerle Rusya'ya geleceğine ilişkin bir istihbarat aldı. Bu haber jandarmayı harekete geçirdi. Çok sayıda şifreli telgraf Marx'ın teşhis edilmesi ve Rusya'ya gelir gelmez yakalanmasını emrediyordu. Sınır noktalarında dedektifler mekik dokuyorlar ve tüm sakallı yabancıların yüzünü dikkatle inceliyorlardı. Ve işte sonunda Odessa'dan Petersburg'a Dünya İşçi Hareketi'nin önderinin limanda tutuklandığına ilişkin haber gelmişti. Fakat jandarmanın sevinci fazla sürmedi. Tutuklanan kişi soyadı Marx olan İngiliz uyruğuna geçmiş Alman bir tüccardı. Benzeri tatsız hataların bir daha yinelenmemesi için 3. Şube Müdürü Marx'ın Londra'dan getirtilen ve çoğaltılan portresini emrindekilere dağıttı. Bir süre sonra Batı sınırı yakınında bir trende Karl Marx'a benzeyen ak saçlı, sakallı bir İngiliz yakalandı. Bu olay diplomatik protestoya yol açabilirdi. Fakat olayın kurbanının öfkelenmesine karşın Büyük Britanya'nın rızasıyla olay hemen örtbas edildi. Marx'ın gitgide artan ünü değişik ülkelerden çok sayıda gazeteciyi ona çekiyordu. 1871 yazında Marx'ı ve onun dava arkadaşlarından birini New York World muhabiri Bay Landor ziyaret etti. Birkaç gün sonra muhabir okyanus ötesine Terzi Ekarius ve Karl Marx'la görüşmesine ilişkin izlenimlerini iletiyordu. Siz beni Uluslararası İşçiler Birliği hakkında bir takım bilgiler toplamakla görevlendirdiniz diye yazıyordu Landor gazetesinin yazı işlerine. Ben de sizin isteğinizi yerine getirmeye çalıştım. Şu an bu kolay bir görev değil. Londra tartışmasız olarak birliğin karargahı. Fakat İngilizler öyle korkmuş durumdalar ki, tıpkı ünlü komplodan sonra Kral James'in her şeyde barut görmesi gibi her yerde internasyoneli görür gibiler. Doğal olarak halkın kuşkucu tavrına koşut olarak birliğin bilinci de yükselmiş ve eğer yöneticilerde bir takım sırlar varsa bunlar sır saklamayı iyi biliyorlar. Birliğin en ünlü iki üyesini ziyaret ettim ve onlardan biriyle bir söyleşi yaptım. Ziyaret ettiğim iki üyeden biri genel konseyin önemli ismi, tezgahının arkasında oturuyordu ve patronunun pek de hoş olmayan uyarılarına yanıt vermek için ki o da kentin bu kesiminde çoklukla rastlanan patronlardan biri, benimle söyleşisini bölmek zorunda kalıyordu.